Kızını okşuyor, öpüyor, gıdıklıyor, yıkıyor, süslüyor. Adeta onu yiyordu. Onun için deli oluyordu. Durmadan Tanrı'ya şükrediyordu. Hele çocuğun o güzel minik ayakları bitmez tükenmez bir hayranlık, bir sevinç taşkınlığıydı onun için. Dudakları hep onlara yapışıktı. Onların minicikliğine şaşmaktan kendini alamıyordu. O ayacıkları küçük patiklerin içine koyuyor, çıkarıyor, seyrediyor, hayran oluyor. Arasından ışığa bakıyor. Onları yatağın üzerinde yürütmeye çalışırken gözleri yaşarıyordu. Bütün ömrünü canı gönülden çocuk İsa'nın ayakları gibi önünde diz çökerek onları giydirip çıkarmakla geçiriyordu. Jarvis alçak sesle "Masal iyi hoş da çingeneler bunun neresinde kuzum?" dedi. Magiyet "İşte burada," dedi. Günün birinde Gaims'e pek garip çeşit atlılar geldiler. Bunlar düklerinin, kontlarının yönetiminde ülkede dolaşan dilenciler ve serserilerdi. Renkleri esmer, saçları son derece kıvırcık, kulakları gümüş halkalıydı. Kadınlar erkeklerden de daha çirkindi. Suratları daha esmerdi. Yüzlerini de hiç örtmüyorlardı. Sırtlarında bellerine kadar inen berbat bir süvari ceketi, omuzlarından düğmeli, ipten dokunmuş bir pelerin, at kuyruğu biçiminde saçları vardı. Bacaklarının arasında yuvarlanıp duran çocuklar maymunları bile korkuturlardı. Bir sürü dinsiz, kiliseden kovulmuş insan. Bütün bunlar Polonya yoluyla doğrudan doğruya aşağı Mısır'dan geliyordu. Dediklerine bakılırsa, Papa onların günahını çıkarmış ve ceza olarak da 7 yıl üst üste yataklarda yatmadan dünyayı dolaşmalarını istemiş. Pek de pis kokuyorlardı. Güya bunların kökeni vaktiyle İspanya ve Kuzey Afrika'daymış. Bu nedenle Jüpiter'e inanırlarmış. Asalı Papa başlıklı bütün piskoposlardan ve rahiplerden 10 dors lirası isterlermiş. Bunu onlara Papa'nın bir buyrutusu sağlamış. Cezayir Kralı ile Almanya İmparatoru adına fal bakmak için Gaims'e gelmişler. Tahmin ettiğiniz gibi kente girmeleri için bu kadarı bile yeterdi, artardı. Bunun üzerine bütün topluluk gönül hoşluğuyla Bahayn kapısı yakınlarında bir değirmen bulunan küçük tepenin üzerinde eski kireç ocakları çukurlarının yanına çadırlarını kurdu. Artık Gaims'e gidip onları gören göreneydi. Elinize bakıyorlardı. Şaşılacak şekilde falınızı okuyorlardı. Hani neredeyse Judas'a papa olacağını bile söyleyebilirlerdi. Bu arada onlar konusunda çocuk çaldıkları, para keselerini aşırdıkları, insan eti yedikleri gibi kötü söylentilerde dolaşıyordu. Akıllılar delilere sakın oraya gitmeyin diyorlardı ve kendileri gizlice oraya koşuyorlardı. Bu bir çılgınlık haline gelmişti. Gerçek şu ki bu adamlar bir kardinali bile şaşırtacak şeyler söylüyorlardı. Çingeneler çocukların avucunda yazılı olan her çeşit mucizeyi okuduklarından beri analar yavrularıyla övünüyorlardı. Birininki imparatordu, öbürününki papa, birininki komutan. Zavallı Chantefleurie de meraka kapıldı. O da nasıl bir çocuğu olduğunu öğrenmek istedi. Güzel, küçük Enyus'un bir gün Ermenistan imparatoriçesi ya da başka bir şey olup olmayacağını öğrenmek istiyordu. Bunun üzerine kızını alıp çingenelere götürdü. Onlar da çocuğa hayran oldular. Onu sevip okşadılar, kapkara ağızlarıyla öptüler, minicik ellerine şaştılar, hayran kaldılar. Ne yazık ki anayı büyük bir sevince boğdular. Hele o güzel ayaklar, güzelim patikler karşısında adeta şenlik yaptılar. Çocuk henüz 1 yaşında bile yoktu ama birkaç sözcük kekeliyordu. Küçük bir çılgın gibi anasına gülücükler yapıyordu. Çocuk tombul ve yüz yuvarlacıktı. Cennetteki meleklerin 1001 sevimli küçük cilvesini yapıyordu. Çingene kadınlardan pek korktu ve ağladı. Ama anacığı onu sıkıca bağrına basarak kuvvetle öptü ve falcı kadınların küçük Enyus için söyledikleri faldan son derece hoşnut evine döndü. Bebek ileride ahu gibi güzel olacak, bir erdem örneği, bir kraliçe olacaktı. Böylece Paket Chantefleurie'nin yanında bir kraliçe getirmekle göğsü övünçle kabararak Forlopen sokağındaki kulübesine döndü. Ertesi gün Çocuğun yatağının üzerinde derin derin uyuduğu bir andan yararlanarak, çünkü onu hep koynunda yatırıyordu, yavaşça kapıyı aralık bırakıp kızı Enyus'un, İngiltere kralının ve Habeşistan arşidükünün hizmet edeceği sofralara oturacağını ve daha başka binlerce şaşılacak şeyi anlatmak üzere bir komşusuna koştu. Dönüşünde merdivenleri çıkarken ses duymayınca kendi kendine "İyi, çocuk hala uyuyor," dedi. Kapıyı kendi bıraktığından daha da çok açık buldu. Zavallı ana gene de içeri girdi ve doğru yatağa koştu. Artık orada çocuk yoktu, yeri de bomboştu. Çocuktan güzelim küçük patiklerinden biri dışında hiçbir şey kalmamıştı. Kadıncağız hemen odadan dışarı fırladı. Merdivenlerden aşağı atıldı ve kafasını duvarlara vurarak bağırmaya başladı. "Evladım, evladım kimde? Yavrumu benden kim aldı?" Sokak, ıssız, ev ücra bir yerdeydi. Kimsecikler ona bir şey söyleyemedi. Kentin içine daldı. Bütün sokakları araştırdı. Bütün gün çılgınlar gibi, şaşkın, korkunç, yavrularını yitiren yabanıl, yırtıcı hayvanlar gibi kapıları pencereleri koklayarak oradan oraya koştu. Soluk soluğa kalmış, saçı başı dağılmıştı. Görünüşü dehşet vericiydi ve gözlerinde yaşlarını kurutan bir ateş vardı. Yoldan gelip geçenleri durduruyor. "Kızım, güzel minicik kızım, bana kızımı geri verenin kulu, kölesi, hizmetçisi, köpeğinin hizmetçisi olurum. O isterse yüreğimi bile yiyebilir," diye bağırıyordu. Kadıncağız San Emir rahibine rastladı. Ona, "Rahip efendi, toprağı tırnaklarımla sürerim ama bana çocuğumu geri getirin ne olur," diye yalvardı. İçler acısı bir şeydi. Ben son derece sert, acımasız bir adamın, dava vekili Üstad Pons Lacapa'nın ağladığını gördüm. Bah, zavallı ana. Akşam evine döndü. O yokken bir komşu kucaklarında bir çıkınla iki çingene karısının gizlice odasına çıktığını, kapıyı kapadıktan sonra da aşağı inip aceleyle kaçtığını görmüştü. Onlar gittiğinden beri paketin odasında çocuk sesine benzer bir çeşit feryatlar duyuluyordu. Ana kahkahalarla güldü. Kanatlanmış gibi merdivenleri tırmandı. Bir top güllesi gibi kapıyı açıp içeri girdi. "Korkunç bir şey Udade. O pembe, beyaz, taptaze, körpecik, Tanrı'nın bir lütfu olan sevimli küçük Enyas'ın yerine iğrenç, topal, tek gözlü, kambur, yamru yumru, küçük bir canavar yaygara kopararak döşeme üzerinde sürüklenip duruyordu." Kadıncağız dehşetle gözlerini kapadı. Yoksa büyücüler kızımı bu korkunç hayvan biçimine mi soktular? Çabucak küçük topalı oradan uzaklaştırdılar. Paket delirebilirdi. Kendini şeytana veren bir çingene kadının canavara benzer çocuğuydu bu. Aşağı yukarı 4 yaşlarında kadar görünüyordu. İnsan dili olmayan bir dille konuşuyordu. Söyledikleri de pek acayip sözcüklerdi. Paket, sevmiş olduğu tek varlıktan kendisine kalan tek şey olan küçük patiğin üzerine atıldı. Orada kımıldamadan, sessiz, soluk bile almadan öylesine uzun bir zaman kaldı ki kadın oracıkta ölüverdi sanırdınız. Birdenbire bütün vücudu titredi. O kutsal emaneti çılgın öpücüklerle kapladı ve sanki yüreceği çatlamış gibi hıçkırıklara boğuldu. İnan olsun, hepimiz de onunla birlikte ağlıyorduk. "Ah benim küçük kızım, benim güzel küçük kızım nerelerdesin?" diyordu. Bunlar insanın yüreğini burkuyordu. Aklıma geldikçe hala ağlarım. Bakın, görüyor musunuz? Evlatlarımız adeta kemiklerimizin iliğidir. Ah benim öz taşım! Öyle de güzelsin ki. Bilseniz ne kadar sevimlidir. Dün bana jandarma olmak istiyorum ben diyordu. Ey benim öz taşcığım! Ya ben de seni kaybedersem? Pipet birdenbire ayağa kalktı, sokağa fırladı. Kentin içinde bağırarak koşmaya başladı. Çingene çatırlarına, "Büyücüleri yakacağız çavuşlar." Çingeneler gitmişlerdi. Gece karanlığı her yanı kaplamıştı. Onların peşinden gidilemezdi. Ertesi gün, Gaimstan 2 fersah ileride bir fundalıkta bir meydan ateşinin kalıntılarını, paketin çocuğuna ait olan birkaç kurdeleyle kan damlaları, teke pisliği buldular. Orada geçirdikleri gece tam bir cumartesi gecesiydi. Hiç kimsenin artık zerre kadar kuşkusu kalmadı ki çingeneler bu fundalıkta büyücülerin cumartesi toplantısını yapmışlardı. Müslümanlar arasında adet olduğu üzere şeytan Bezze bütün eşliğinde çocuğu yemişlerdi. Fakat Şantafilogi bu müthiş şeyleri öğrendiği zaman ağlamadı. Sanki konuşmak istermiş gibi dudaklarını kıpırdattı ama konuşamadı. Ertesi gün saçları ağarmıştı. Daha ertesi gün de ortadan kayboldu. Udade, gerçekten de pek korkunç bir öykü, dedi. Bir Burgonyalıyı bile ağlatabilir. Jegves, çingene korkusunun sizi bu kadar ürkütmesine artık hiç şaşmıyorum, dedi. Udade, hem de az önce Östaş'la birlikte kaçmakla o kadar iyi ettiniz ki, diye üsteledi. Zaten bunlar da Polonya çingeneleri. Jegves hemen atılarak, yo, hiç de değil, dedi. Dediklerine bakılırsa İspanya'dan, Katalanya'dan geliyorlarmış. Udade, Katalanya mı? Olabilir, diye karşılık verdi. Polonya, Katalanya, Valonya, ben bu üç eyaleti hep birbirine karıştırırım. Yalnız kesin olan bir şey varsa, o da bunların çingene olduklarıdır. Jegves, hiç kuşkusuz küçük çocukları yiyecek kadar uzun uzun dişleri vardır, dedi. Esmeralda her şeyi pek beğenmez gibi tavırlar takınmasına karşın, onun bile bir parça yemesine hiç de şaşmam doğrusu. Bunların altında bir dinsizlik, bir inançsızlık bulunmaması için bir neden yok. Beyaz keçisinin pek şeytanca oyunları var çünkü. Magiet hiç sesini çıkarmadan yürüyordu. Sarsıntıyı yüreğin ta en derinlerine kadar, titreşimden titreşime geçerek, yaydıktan sonra ancak yatışabilen, acıklı bir öykünün devamı gibi bir şey olan düşüncelerin içine dalmıştı. Bu arada Jegves ona dönerek, ''Peki, Paket Şantafilogi'nin ne olduğu hiç öğrenilemedi mi?'' diye sordu. Magiet buna hiç karşılık vermedi. Jegves onun kolunu sarsıp adıyla seslenerek sorusunu yineledi. Magiet düşüncelerinden uyanır gibi oldu. ''Paket'e ne mi oldu?'' dedi. Ayrımında olmadan kulağında en son iz bırakan sözcükleri yinelemişti. Sonra bu sözcüklerin anlamını kavramak için çaba gösterir gibi oldu. Ha, dedi çabucak. Onu bir daha gören olmadı. Bir süre sustuktan sonra da şunları ekledi. Kimileri akşam karanlığında onun Flahambu kapısı yoluyla Gaims'ten ayrıldığını gördüklerini söylediler. Daha başkaları şafak sökerken eski Base kapısından geçtiğini ileri sürdüler. Bir yoksul panayır kurulan tarladaki taş haçın üzerinde onun asılmış duran altın haçını bulmuş. 61 yılında onu mahveden, felakete sürükleyen bu küçük mücevher olmuştu. İlk aşığının o yakışıklı Kormüntöl Vikontu'nun armağanıydı. En koyu sefalete düştüğü zaman bile Paket onu elden çıkarmaya dünyada yanaşmamıştı. Ona canı gibi bağlıydı. Bu haçı bıraktığını işitince hepimiz onun öldüğünü düşündük. Yalnız Cabaget Levante'den bir takım kimseler onun yalın ayak çakıllar üzerinde yürüyerek Paris yolundan geçtiğini gördüklerini söylediler. Bunların hiçbiri öbürüne uymuyordu. Ya da daha doğrusu öyle sanıyorum ki gerçekten de Vela kapısından çıktı ama bu dünyadan da çıktı gitti. Jegve, ne demek istediğinizi anlayamadım. Magiet üzgün bir gülümsemeyle, Vela bizim kentin ırmağıdır, diye yanıt verdi. Udade ürpererek, zavallı Paket Şantafilego, boğuldu demek ki. Magiet de, boğuldu, diye üsteledi. Kayığında türkü söyleyip, suyun akıntısına uyarak, Tanküy Köprüsü'nün altından geçen zavallı Jubektu Baba'ya bir gün sevgili küçük Paketi'nin de bu köprünün altından geçeceğini, ama türküsüz kayıksız gideceğini kim söyleyebilirdi? Jegves, peki ya küçük Patik ne oldu? Diye sordu. Magiet, anneyle birlikte kayboldu, dedi. Zavallı Patikçik, dedi Udade. Şişman, duygusal bir kadın olan Udade Dominio, birlikte için çekmekle pekala yetinebilirdi ama Jegves daha meraklıydı. Sorularının daha sonuna gelmemişti. Birdenbire Magiet'e, ''Peki o canavar?'' dedi. Beriki de şaşırarak, ''Hangi canavar?'' diye sordu. Paket Şantafilogi'nin kızına karşılık büyücü kadınların bıraktıkları küçük çingene canavarı, ''Onu ne yaptınız?'' Umarım ki onu da boğmuşsunuzdur. Mıget, yoo hiç de değil diye karşılık verdi. Nasıl olur? Yakıldı öyleyse değil mi? Aslında bu daha doğru olurdu. Büyücü bir çocuk. Ne öyle ne de böyle Jegves. Başpiskopos çingene çocuğuyla ilgilendi. Onu şeytanın etkisinden kurtardı, kutsadı. Büyük bir özenle onun bedeninden şeytanı çıkardı. Bulunmuş bir çocuk gibi Notre Dame'ın tahta yatağına bırakılmak üzere Paris'e gönderdi. Jegves homurdanarak, ah şu piskoposlar, dedi. Bilgin oldukları için hiçbir şeyi herkes gibi yapmazlar. Sorarım size Udade, şeytanı bulunmuş çocuklar arasına katmak ne demektir kuzum? Çünkü hiç kuşkusuz o küçük canavar şeytanın ta kendisiydi. Peki Magiet, onu Paris'te ne yaptılar acaba? Yufka yürekli bir tek insanın bile onu isteyeceğini sanmam. Gaimsli hanım, orasını bilmiyorum, dedi. İşte tam o sıralarda kocam, kentten iki fersah ötedeki B Günahiye Müdürlüğünü satın aldı. Biz artık bir daha bu öyküyle ilgilenmedik. Hem de öyle ki, B günün tam karşısında Segne'in iki küçük tepesi bulunduğundan Gaims Katedrali'nin çan kuleleri bile görünmez. Böylece konuşarak bu üç saygıdeğer hanım rave alanına gelmişlerdi. Kafalarını kurcalayan bin bir düşünce arasında hiç durmadan Tuhola'nın genel dua kitabının önünden geçmişler, hiçbir şeyin ayırdında olmayan, çevresinde kalabalığın habire arttığı teşhir direğine doğru ilerliyorlardı. Hiç kuşkusuz şu anda bütün bakışları üzerine çeken görünüm onlara fareler çukurunu da, orada bir süre durma isteklerini de büsbütün unutturacaktı. Ama bereket versin ki Magiet'in elinden çekeleyip durduğu 6 yaşındaki o tombalacık Öztaş onlara birdenbire amaçlarını anımsattı. Sanki bir içgüdü fareler çukurunun arkada kaldığını ona anımsatmıştı. Çocuk, "Anneciğim, şimdi artık çöreği yiyebilir miyim?" dedi. Öztaş daha çok becerikli. Yani daha az obur olsaydı biraz daha beklerdi. Ancak dönüşte üniversitenin içinde evde Angmüzyen'in Madame Le Valen sokağındaki evinde fareler çukuruyla çörek arasına Seine ırmağının iki koluyla City'nin beş köprüsü girdiği zaman şu çekingen "Anneciğim şimdi artık çöreği yiyebilir miyim?" sorusunu ortaya atardı. Öztaş'ın yönelttiği bu pek sakınımsızca soru Magiet'in dikkatini uyandırdı. "Ah gerçekten de dedin de aklıma geldi," diye haykırdı. "Dünyadan elini eteğini çekmiş şu kadını unutuyorduk. Aman bana şu sizin fareler çukurunu gösterin de çöreği vereyim ona." Udade, "Hay hay hemen," dedi. Bu hiç de Öztaş'ın işine gelmedi. "Al işte çöreğimi," diyerek iki omzunu sırasıyla kulaklarıyla dürttü. Böyle bir durumda sonsuz bir hoşnutsuzluk işaretidir bu. Üç kadın geri döndü ve Tuhola'nın evinin yakınına gelince Udade ötekilere dedi ki, "Üçümüz birden delikten bakmayalım, yoksa torbayı ürkütürüz. Siz ikiniz Dominus ayetini dua kitabından okurmuş gibi yapın. Ben de o sırada pencereye yaklaşayım. Torbalı hatun beni bir parça tanır. Yaklaşabileceğiniz zamanı ben size bildiririm." Udade tek başına küçücük pencereye gitti. Bakışları içeriye daldığı anda yüzünün bütün çizgilerinde sonsuz bir acıma belirdi. Neşesi ve bütün yüzü sanki bir güneş ışınından bir ay ışığına geçmiş gibi birdenbire ifadesi, rengi değişti. Gözleri yaşardı. Ağlamak üzereymiş gibi dudakları büzüldü. Biraz sonra parmağını dudaklarının üzerine koyarak gelip görmesi için Magiet'e işaret etti. Magiet, son dakikalarını yaşayan, can çekişen bir kimsenin yatağına yaklaşır gibi üzgün ve sessiz ayaklarının ucuna basa basa geldi. Gerçekten de iki kadın kımıldamadan, soluk bile almadan fareler çukurunun parmaklıklı penceresinden içeri baktıklarında gözlerinin önündeki görünüm pek içler acısıydı. Hücre dardı, derinliğinden çok genişliği, sivri bir kubbesi vardı. İçerinden görünüşü büyük bir piskopos başlığının çukuruna benziyordu. Tabanı kaplayan taşın üzerinde bir köşede bir kadın oturuyordu. Daha doğrusu çömelmişti. Çenesi dizlerine dayanmıştı. Çaprazladığı kolları da dizlerini kuvvetle kavramış, göğsüne doğru bastırıyordu. Böylece kendi üzerine toplanmıştı. Sırtında geniş kıvrımlarla onu baştan aşağı saran kahverengi bir çuval vardı. Yüzünden aşağı, bacaklarından ayaklarına kadar düşen, önüne dökülmüş, ağarmış saçlarıyla ilk bakışta üçgen biçimi acayip bir şekil gibi görünüyordu. Hücrenin karanlık öbür ucunda beliren bu şekil, pencereden gelen gün ışığıyla, çiğ bir ışıkla, biri karanlık, biri aydınlık, iki renk ayrımıyla bölünüyordu. Tıpkı düşlerde ya da Goya'nın o olağanüstü yapıtlarında görülen soluk, hareketsiz, uğursuz hayaletlere bir mezarın üzerine çömelmiş ya da bir zindanın parmaklığına dayanmış duran şu yarısı gölge, yarısı ışık hayaletlerden birine benziyordu. Bu ne bir kadın ne bir erkekti. Ne canlı bir yaratık ne de belirli bir biçimdi. Sadece bir şekildi bu. Üzerinde gölgeyle aydınlık gibi gerçekle düşlerin kesiştiği bir çeşit hayalet. Yerlere kadar yayılan saçlarının altında zayıflamış bir yüz, hayal meyal seçiliyordu. Kas katı, donmuş taşın üzerine büzülmüş çıplak bir ayağın ucu giysisinin eteğinden belli belirsiz görünüyordu. Bu yaz örtüsünün altında ayırt edilen azıcık insan şekli de ürperti veriyordu. Yere gömülü sanacağınız bu şeklin sanki ne devinimi, ne düşüncesi, ne de soluğu vardı. Bu incecik dokuma çuvalın altında, ocak ayında, taş üzerinde çırçıplak ve otsuz ocaksız, yanlamasına duran penceresinden dışarının sadece ayazı giren, asla güneş görmeyen bir zindanın karanlığına gömülmüş, acı çekmez, hatta hissetmez gibi görünüyordu. Sanırdınız ki zindanla birlikte taş kesilmiş, mevsimle birlikte buz olmuştu. Ellerini birbirine kavuşturmuştu. Gözlerini bir noktaya dikmiş, öyle duruyordu. İlk bakışta insan onu hayalet sanırdı. İkincisinde de yontu. Bununla birlikte arada sırada morarmış dudakları bir solukla aralanıyor ve titriyordu. Ama rüzgarla uzaklaşan yapraklar kadar ölü, onlar kadar bilinçsiz. Bu arada donuk gözlerinden bir bakış, anlatılamaz bir bakış, derin, üzgün, değişmez, hücrenin dışarıdan görünmeyen bir köşesine dikilmiş bir bakış, felakete uğramış bir ruhun bütün karanlık düşüncelerini bilmem hangi gizemli bir eşyaya bağlarmış gibi görünen bir bakış kaçıyordu. İşte barınağı nedeniyle çilekeş, sırtındaki giysiler nedeniyle de torbalı adını alan yaratık buydu. Üç kadın. Çünkü Jegves'te, Magiet'te, Udade'nin yanına gelmişti. Pencereden bakıyordu. Başları zindanın hafif ışığını kesiyordu. Böylece ışıktan yoksun bıraktıkları zavallı bahtsız kadın onları ayrımsamamıştı bile. Udade alçak sesle "Onu rahatsız etmeyelim," dedi. "Kendinden geçmiş dua ediyor." Bu arada Magiet boyuna artan bir kaygıyla rengi solmuş, tazeliği geçmiş, yıpranmış, pörsümüş, saçları dağılmış bu başı dikkatle seyrediyor ve gözleri yaşarıyordu. "İşte bu pek garip doğrusu ya," diye mırıldandı. Bodrum penceresinin parmaklıkları arasından başını geçirdi ve böylece de bakışlarını bahtsız kadıncağızın gözlerinin hiç değişmeden dikili olduğu yere kadar ulaştırabildi. Magiet başını pencereden çektiğinde yüzü gözyaşlarıyla sırsıklam olmuştu. Udade'ye dönerek "Siz bu kadına ne ad veriyorsunuz?" diye sordu. Udade de "Biz ona Gudül hemşire diyoruz," yanıtını verdi. Magiet, "Ben de ona Paketle Şantafiloge adını takacağım," dedi. Sonra da bir parmağını dudaklarına götürdü. Şaşırıp kalan Udade'ye başını pencereden sokup içeri bakmasını işaret etti. Udade baktı. Çilekeş kadının bakışlarının böylesine derin bir kendinden geçmeyle dikildiği köşede binbir altın, gümüş pulla işlenmiş pembe atlastan küçücük bir patik gördü. Udade'nin ardından Jegves'te baktı. Bunun üzerine üç kadın bahtsız anayı seyrederek ağlamaya başladılar. Ne var ki onların ne bakışları ne de gözyaşları kadıncağızın ilgisini dağıtabilmişti. Elleri hala kavuşmuş duruyordu. Dudakları sessiz, gözleri bir noktaya dikili oturuyordu. Ve onun öyküsünü bilenler için böylece seyredilen bu patik gerçekten yürek paralayıcıydı. Üç kadın da henüz bir tek sözcük söyleyememişlerdi. Alçak sesle bile olsa konuşmaya cesaret edemiyorlardı.
Bir tek şeyden başka, her şeyin silindiği bu derin sessizlik, bu büyük üzüntü, bu büyük kendinden geçme onlara Paskalya ya da Noel ayini etkisi yapıyordu. Susuyorlar, derin düşüncelere dalıyorlardı. Neredeyse diz çökmeye hazırdılar. Onlara öyle geliyordu ki, karanlıklar yortusu gününde bir kiliseye girmişlerdi sanki. En sonunda üçünün en meraklısı, böylece de en az duygulusu olan Jegves, çilekeş kadının konuşturmaya çalıştı. ''Hemşire, güdül hemşire.'' Bu şekilde üç kez seslendi. Her seferinde sesini daha da yükseltiyordu. Kadın kıpırdamadı bile. Ne bir söz, ne bir bakış, ne bir iç çekme, ne bir yaşam belirtisi. Udade bu sefer daha tatlı, daha okşayıcı bir sesle ''Hemşire'' dedi. ''Ermiş güdül hemşire.'' Aynı sessizlik, aynı kıpırtısızlık. Jegves haykırdı. Garip bir kadın, top patlasa umrunda bile olmayacak. Udade içini çekerek, belki de sağırdır, dedi. Jegves, belki de kördür, diye ekledi. Ardından Magiet, belki de ölmüştür, dedi. Şurası kesin ki, ruh bu cansız, uyuşmuş, gevşek bedenden henüz ayrılmadıysa bile, en azından dış uzuvlarının duyumsamalarının artık ulaşamadığı derinliklere gizlenmişti. Udade, çüreği pencerenin kenarına bırakmak zorunda kızacağız, dedi. O zaman da yoldan geçen bir çocuk onu oradan alır. Ne yapmalı, nasıl etmeli de onu uyandırmalı. O ana kadar oradan geçip giden iri bir köpeğin çektiği küçük arabayla oyalanmış olan Östaş, birdenbire üç hanımın pencereden içeri bir şeye baktıklarını gördü. O da meraka kapılarak bir binek taşının üzerine çıktı. Ayaklarının ucunda yükselip pembe beyaz kocaman suratını deliğe yapıştırarak bağırdı. ''Anneciğim, hele ben de göreyim.'' Bu duru, körpe, gür çocuk sesi üzerine bahtsız kadın ürperdi. Çelik bir yayın o sert ve ani hareketiyle başını döndürdü. Uzun iki eli gelip alnındaki saçları itti. Şaşkın, zehir gibi acı, üzgün gözlerini çocuğa dikti. Bu bakış bir şimşek kadar sürdü. Birdenbire başını dizlerinin arasına gizleyerek ''Ey ulu tanrım!'' diye bağırdı. Boğuk sesi geçerken göğsünü yırtıyordu sanki. ''Ne olur, hiç olmazsa başkalarının çocuklarını bana gösterme.'' Çocuk büyük bir ciddiyetle ''Günaydın efendim!'' dedi. Bu darbe çilekeş kadını uyandırmıştı sanki. Uzun bir titreme baştan ayağa bütün vücudunu sarstı. Dişleri birbirine çarptı. Başını yarı yarıya doğrulttu ve dirseklerini kalçalarının üzerinde sıkarak ısıtmak istermiş gibi ayaklarını ellerinin içine alıp ''Ah, müthiş soğuk!'' dedi. Udade derin bir acıma duygusuyla ''Zavallı kadıncağız!'' dedi. ''Bir parça ateş ister misiniz?'' Kadın ''Hayır'' der gibi başını salladı. Udade ona bir şişe uzatarak ''Peki öyleyse!'' dedi. ''İşte sizi ısıtacak tarçınlı şekerli kırmızı şarap. Alın için!'' Kadın gene başını salladı, gözünü kırpmadan Udade'ye baktı ve ''Su!'' dedi. Udade ayak diredi. ''Hayır hemşire, su Ocak ayının içkisi değildir. Bir parça şarap içip bir de şu sizin için pişirdiğimiz mayalı mısır unu hamurundan çöreği yemelisiniz.'' Kadın, Magiette'nin uzattığı pastayı geri itti. ''Kara ekmek!'' dedi. Bu kez de Jegves'in acıma damarı kabardı. Ünlü kumaştan mantosunu sırtından çıkararak ''İşte alın bakalım, sizinkinden biraz daha sıcak tutan şüphelerini de omuzlarınıza koyun.'' dedi. Kadın şişeyle pastayı yaptığı gibi pelerini de geri itti. ''Bir çuval.'' yanıtını verdi. İyi yürekli Udade, ''Peki ama canım.'' dedi. ''Dünkü günün şenlik olduğunu sizin bir parça ayrımsamış olmanız gerek.'' Çilekeş kadın, ''Olmaz olur muyum, ayrımsıyorum elbette.'' dedi. ''İşte tam iki gündür testimde bir damla su yok.'' Bir süre sustuktan sonra da ''Şenlik var, beni unutuyorlar, iyi de ediyorlar. Niçin ben alemi düşünmezken alem beni düşünsün. Sönmüş kömüre soğuk kül.'' diye ekledi. Sanki bu kadar konuşmaktan yorulmuş gibi başını gene dizlerinin üzerine bıraktı. Saf ve yufka yürekli Udade bu son sözlerden onun hala soğuktan yakındığını sanarak pek masum bir tavırla ''Öyleyse bir parça ateş ister misiniz?'' diye sordu. Çuvallı rahibe garip bir sesle ''Ateş mi?'' dedi. ''15 yıldan beri toprak altında olan zavallı yavruma da ateş sağlayabilecek misiniz?'' Bütün vücudu titredi. Sesi ürperiyor, gözleri parlıyordu. Dizlerinin üzerine kalkmıştı. Birdenbire o beyaz, sıska elini şaşkın şaşkın kendisine bakan çocuğa doğru uzattı. ''Bu çocuğu götürün buradan!'' diye bağırdı. ''Az sonra çingene kızı geçecek.'' Bunu dedikten sonra yüzü koyun yere düştü. Alnı taşa çarpan bir taş gürültüsüyle yere çarptı. Üç kadın da onu öldü sandılar. Biraz sonra kımıldadı. Dizleri ve dirsekleri üzerinde sürüne sürüne küçük patiğin bulunduğu köşeye doğru gittiğini gördüler. İşte o zaman bakmaya cesaret edemediler. Onu artık görmediler ama binbir öpücüğe, binbir iç çekmeye karşın yürek paralayıcı çığlıklarla duvarlara çarpan bir başın çıkardığı sese benzer boğuk vuruşlar işittiler. Her üçünü de oldukları yerde sarsan son derece şiddetli o vuruşların birinden sonra hiçbir şey işitmez oldular. Jegves atılıp başını bodrum penceresinden içeri sokarak ''Acaba kendini mi öldürdü?'' dedi. ''Hemşire, hemşire Gudül!'' diye seslendi. Udade ''Hemşire!'' diye seslendi. Jegves ''Aman tanrım, hiç kımıldamıyor. Öldü mü acaba?'' Magiyet konuşamayacak derecede heyecandan boğuluyordu. Büyük bir çaba göstererek ''Durun hele!'' dedi. Sonra pencereye doğru eğilerek ''Paket!'' diye seslendi. ''Paketle Şantafilogi!'' Bu adın apansız Gudül hemşirenin hücresine fırlatılışının yaptığı etki üzerine Magiyet öyle bir dehşet duydu ki iyi yanmamış bir kestane fişeğinin fitiline masumane üfleyip de fişeğin suratının önünde patladığını gören bir çocuk bile bu kadar dehşet duymazdı. Çilekeş kadının bütün vücudu titredi. Çıplak ayaklarının üzerinde dikilip kalktı ve öylesine ateş saçan gözlerle pencereye doğru sıçradı ki Magiyet'le Udade ve öbür kadınla çocuk da rıhtımın korkuluğuna kadar geri çekildiler. Bu sırada kadının korkunç yüzü bodrum penceresinin parmaklığına yapışmış bir halde görünüyordu. Korkunç bir kahkahayla bağırdı. ''Çingene karısı beni çağırıyor!'' Tam o sırada teşhir direğinde geçen bir sahne onun yabanıl bakışlarını durdurdu. Alın dehşetle kırıştı. Odasından dışarı iskelet kolu gibi sıska kollarını uzattı ve hırıltıya benzer bir sesle bağırdı. ''Gene sensin demek ya, çingene kızı. Bana seslenen sensin, çocuk hırsızı. Ya öyleyse, lanet olsun sana, lanet, lanet.'' Bir damla su için bir gözyaşı. Bu sözcükler denebilir ki, o zamana kadar her biri kendi özel alanında aynı anda birbirine koşut olarak gelişen iki sahnenin birleşme noktasıydı. Biri, az önce okudunuz, Fareler Çukuru'nda, öbürü, şimdi okunacak olan Teşhir Direği'nin merdiveni üzerinde. Birincinin tanıkları okuyucunun az yukarıda tanıştığı hanımlardı. İkincisinin seyircileri, daha az önce grev alanında Teşhir Direği'nin dar ağacının çevresinde toplandığını gördüğümüz o halk kalabalığı. Sabahın saat 9'undan beri, Teşhir direğinin dört ucuna yerleşen dört güvenlik görevlisi bu kalabalığa bir ceza uygulanacağı umudunu vermişti. Bu hiç kuşkusuz bir asılma falan değil ama en azından bir kamçılanma, bir kulak kesme. İşte bunlara benzer bir şeyler olabilirdi. Kalabalık öyle bir hızla artmıştı ki pek yakından kuşatılan dört çavuş halkı defalarca büyük kamçı darbeleriyle, at sağrısı savurmayla, o çağda dendiği gibi sıkmak gereksinimi duymuştu. Aleni cezalarda idamları beklemeye alıştırılmış olan bu halk pek fazla sabırsızlık göstermiyordu. 10-15 ayak yüksekliğinde, içi boş, küp şeklinde bir duvardan oluşan, pek sade bir çeşit yapı olan ibret direğine bakmakla eğleniyordu. Yontulmamış taştan oldukça dik, tam yerinde bir ad verilmiş olan bir merdiven üst sahanlığa çıkıyordu. Bu sahanlığın üzerinde meşe tahtasından yatay ve dolu bir tekerlek göze çarpıyordu. İşkence yapılacak kimse diz çökmüş, elleri arkasında bu tekerleğin üzerine bağlanıyordu. Küçük yapının içinde gizli bir bocurgatın çevirdiği tahtadan bir sap tekerleği döndürüyordu. Bu tekerlek hep yatay dururdu. Böylece mahkumun yüzü alanın her noktasından sırayla görülmüş olunuyordu. İşte bunun adına bir mahkumu döndürmek deniyordu. Görüldüğü gibi Grave alanındaki ibret direği, Alya alanındaki direğin verdiği eğlencelerin hepsini sağlamaktan çok uzaktı. Mimari hiçbir yönü yoktu. Anıtsal bir hali de yoktu. Ne demir haçlı çatısı, ne sekiz cepheli feneri, ne yaprak, ne çiçek oymalı sütun başlığı şeklinde çatının kenarına gelip açılan incecik, narin sütunları, ne düşsel, canavarca yağmur olukları, ne oymalı tahtaları, ne de taşın içine derinlemesine kazılan ince oymaları vardı. Sıvadan yapılmış bu dört duvarla, sünger taşından payandalar arasında diklemesine duran sünger taşından iki plakayla, bir de yanda sıska, çıplak taştan bir dar ağacıyla yetinmek gerekiyordu. Gotik mimari yapıtlarına meraklı olanlar için bu ziyafet pek yavandı, hiç de doyurucu değildi doğrusu. Doğruyu söylemek gerekirse, orta çağın saf, avare kişileri kadar anıtlara meraklı olmayan kimseler pek az bulunur. Bunun için bir ibret direğinin güzelliğiyle, zarafetiyle fazla ilgileri yoktu. En sonunda mahkum bir arabanın arkasına bağlanmış olarak geldi. Sahanlığa çıkarılıp da alanın her noktasından onun iplerle, kayışlarla ibret direğinin tekerleğine bağlandığını görünce kahkahalara, alkışlara karışan korkunç bir yuhalama alanı çınlattı. Quasimodo'yu tanımışlardı. Bu mahkum gerçekten de oydu. Dönüş pek garipti. Dün çingene dükü, metelik kralı, sayıştay loncası imparatoru kafilesinde çılgınlar papası ilan edildiği, alkışlanıp selamlandığı yerde direğe bağlanmıştı. Kesin olan bir şey vardı ki, halk kalabalığı içinde bir tek kişi, hatta sırasıyla Utkulu, bir mahkum olan kendisi bile bu yakınlaştırmayı aklında belirli bir biçimde kavrayamıyordu. Bu görünümde Ghangua ile felsefesinin yokluğu hissediliyordu. Az sonra Kralımız Efendimizin trompetçisi Michel Noege kalabalığı susturdu ve kararı Sayın Şehremini Bey'in talimatı ve buyruğu gereğince okudu. Sonra da saray üniformalı, savaşçı ceketli adamlarıyla birlikte arabanın arkasına çekildi. Quasimodo sakin, soğukkanlı duruyor, hiç kıpırdamıyordu. Aldırış bile etmiyordu. Her türlü direniş, karşı koyma, o çağda ceza mahkemesi deyimiyle bağların şiddet ve metaneti sayesinde mahkum için olanaksız hale getirilmişti. Yani ince kayışlar, zincirler besbelli onun etine saplanıyordu. Zaten bu bir hapishane ve zindan geleneğidir. Kelepçeler yüzyıllar boyunca kaybolmadığı gibi uygar, uysal, insancıl ulus olarak bizim aramızda da geleneğini hala özenle sürdürüyor. Quasimodo götürülmesine, itilip kakılmasına, taşınıp yukarı çıkarılmasına, bağlanıp sımsıkı sarılmasına karşı koymamıştı. Yüzünden sadece bir yabanılın ya da bir aptalın şaşkınlığından başka bir şey anlamak olanaksızdı. Sağır olduğu biliniyordu, üstelik kör de sanılırdı. Yuvarlak tahtanın üzerine onu dizüstü yerleştirdiler, direnmedi. Ceketini, gömleğini çıkarıp beline kadar soydular, direnmedi. Onu yeni bir kayış toka düzeniyle yuvarladılar. Tokalar takılıp ipler bağlanırken de direnmedi. Yalnız arada sırada kasap arabasının kenarından başı sarkan, sallanan bir dana gibi gürültüyle soluyordu. Jean de Moula, arkadaşı Hoban Puspain'e, ''Man kafa ahmak!'' dedi. Çünkü iki öğrenci haklı olarak mahkumun peşinden gelmişlerdi. ''Bir kutuya kapatılan mayıs böceğinden beter. Ne olacağını anlamıyor bile.'' Quasimodo'nun çıplak kamburunu, deve göğsünü andıran göğsünü, çıkık kemikli, tüylü omuzlarını görünce halk bir kahkaha tufanına tutuldu. Sürüp giden bütün bu neşe taşkınlığı sırasında kısa boylu, güçlü yapılı, kentin özel üniformasını giyinmiş bir adam sahanlığın üzerine çıktı ve işkence yapılacak adamın yanında durdu. Adı çabucak halk arasında ağızdan ağza dolaştı. Şatle'nin işkence görevlisi Biga Toktuge Efendi idi bu. Önce işkence sehpasının bir köşesine içi kırmızı kumla dolu siyah bir kum saati yerleştirdi. Kum üst bölmeden alt bölmeye süzülüyordu. Sonra İki parçalı kaputunu çıkardı ve o zaman sağ elinde ucunda uzun, beyaz, parlak, düğümlü, örülmüş, madeni tırnaklı ensiz kayışlar bulunan incecik bir kamçının sallandığı görüldü. Sol eliyle umursamaz bir tavırla gömleğinin sağ kolunu koltuk altına kadar sıvadı. Bu arada Jeon de Mula sapsarı kıvırcık başını kalabalığın üzerinde yükselterek bağırıyordu. ''Beyler, hanımlar, gelin görün. İşte şimdi Yassos Başdiakozu ağabeyimin çancısı, sırtı kubbe şeklinde, bacakları burmalı sütun biçiminde, garip bir doğu mimarisini andıran Quasimodo Efendi'yi kesin olarak kamçılayacaklar.'' Halk da buna gülüyordu. Özellikle çocuklar ve genç kızlar. En sonunda işkenceci ayağını yere vurdu. Tekerlek dönmeye başladı. Quasimodo bağlarının altında sarsıldı. O biçimsiz çirkin suratına birdenbire yayılan şaşkınlık çevredeki kahkaha tufanını büsbütün artırdı. Birden tekerlek dönüşü sırasında Quasimodo'nun çıkıntılı sırtını Piga Efendi'nin tam karşısına getirdiği anda adam kolunu kaldırdı. İnce uzun kayışlar bir deste engerek yılanı gibi havada acı acı ıslık çaldı ve hışımla zavallının sırtına indi. Sanki sıçrayarak uyanırmış gibi Quasimodo olduğu yerde hopladı. Artık durumunu anlamaya başlıyordu. Bağları içinde kıvrandı. Şiddetli bir şaşkınlık ve acı büzülmesi yüzünün kaslarını perişan hale getirdi. Ama bir tek inilti bile koparmadı. Sadece tıpkı sığır sineği sokunca dananın yaptığı gibi başını sallayarak arkaya, sağa, sonra sola çevirdi. Birincisinden sonra ikinci bir kamçı daha indi. Sonra bir üçüncüsü, bir yenisi, bir başkası daha. Bu böylece sürüp gitti. Tekerlek durmadan dönüyordu. Kamçı da durmadan iniyordu. Kısa bir zaman sonra kan fışkırdı. Binlerce sızıntı halinde kamburun kara omuzlarından aktığı görüldü. Ensiz uzun kayışlarda havayı yırtan dönmeleri sırasında kanı damla damla halkın üzerine sıçratıyordu. Quasimodo hiç olmazsa görünüşte başlangıçtaki metanetine yeniden kavuşmuştu. Önce içten içe, pek dışarıdan belli olmayacak bir şekilde bağlarını koparmayı denemişti. Gözünün parladığı, kaslarının gerildiği, kollarıyla bacaklarının toparlandığı, kayışlarla ince zincirlerin gerildiği görülmüştü. Gösterdiği çaba pek güçlü, korkunç ve çılgıncaydı. Ama belediyenin eski işkence bağları iyi dayandı. Sadece çatırdadı, hepsi o kadar. Quasimodo yorularak kendini bıraktı. Yüzünün çizgilerindeki şaşkınlığın yerini acı ve derin bir umutsuzluk aldı. Tek gözünü yumdu. Başı göğsünün üzerine düştü. Ölü gibi kaldı. Ondan sonra artık hiç kımıldamadı. Hiçbir şey ondan bir tek hareket koparamadı. Ne durmadan akan kan, ne şiddetini artıran vuruşlar, ne de kendi kendine coşan ve cezanın uygulanışıyla adeta sarhoşa dönen işkencecinin öfkesi, ne de Afrika sivrisineklerinin iğnelerinden daha keskin, daha ıslık gibi öten korkunç meşin şeritlerin gürültüsü. En sonunda karalar giyinmiş, kara bir ata binmiş ve ceza uygulamasının başından beri merdivenin yanında duran Şatle'nin bir mübaşiri, avanoz ağacından değneğini kum saatine doğru uzattı. İşkenceci durdu, tekerlek durdu. Quasimodo'nun gözü yavaş yavaş açıldı. Kamçılama bitmişti. İşkence görevlisinin iki uşağı mahkumun kanayan omuzlarını yıkadılar. Bütün yaraları hemen kapatan bilmem hangi merhemle sırtını ovuşturdular. Üzerine atkı biçimi sarı bir peştemal örttüler. Bu arada Pigatok Duge Efendi kıpkırmızı ve kana bulanmış ince kayışları kaldırımın üzerine akıtıyordu. Quasimodo için henüz her şey bitmiş değildi. Üstad Flogion Bagbütye'nin pek adilane bir biçimde Sayın Robert Destutville'in kararına eklediği şu bir saat teşhir cezasını çekmesi de gerekiyordu. Bunların hepsi Jeon Ducoume'nin fizyolojik ve ruh bilimsel eski sözcük oyununa en büyük utkuyu kazandırıyordu. Surdus absurdus. Böylece kum saatini ters çevirdiler ve adaletin sonuna kadar yerini bulması için de kamburu tahtanın üzerinde bağlı bıraktılar. Aile içinde çocuk neyse, özellikle orta çağda, toplum içinde de halk odur. İlk bilgisizlik içinde, tinsel ve entelektüel çocukluk ortamında bulunduğu sürece, çocuk için olduğu kadar halk içinde şu sözler söylenebilir: bu yaş amansızdır. Quasimodo'dan, genel olarak doğruyu söylemek gerekirse, birçok neden yüzünden nefret edildiğini daha önce belirtmiştik. Bu kalabalık içinde Notre Dame'ın kamburundan yakınmayan ya da yakınmada kendini haklı sanmayan belki bir iki kişi bile yoktu. Onun için kamburun teşhir sehpasında görülmesi genel sevince yol açtı. Ona uygulanan sert ceza ve bunun sonucu içine düştüğü acıklı durum halkı acındıracak yerde bir nebze neşelendirecek kinini daha da hain bir şekle sokmuştu. Bu nedenle sıra binlerce öcün alınmasına geldi. Adliye sarayının salonunda olduğu gibi burada da özellikle kadınlar taşkınlık ediyorlardı. Hepsinin ona bir kini vardı. Kimi muzipliğinden ötürü, kimi de çirkin olduğu için ona düşmandı. Bu sonuncular en şiddetli davrananlardı. Biri, ah seni deccal suratlı seni, diyordu. Öbürü de, süpürge sapından atla koşan büyücü, diye bağırıyordu. Bir üçüncüsü, acıklı yüz buruşturma ustası, diye avaz avaz bağırıyordu. Bugün dün olsaydı bu ustalık seni bir güzel çılgınlar papası yapardı doğrusu. Bir karı koca da bu iyi diye söze karıştı. İşte ibret direğinin yüz buruşturması. Dar ağacınınki ne zaman? Yüz ayak yer altında kocaman çanını ne vakit kafana giyeceksin lanet olasıca çancı. Oysa hain çanlarını da bu şeytan çalıyor. Ah sar tek gözlü kambur canavar. Bütün koca karı ilaçlarından da bütün otlarından da daha iyi çocuk düşürtecek surat. İki öğrenci de Jean de Moulin ve Hoban Ruspain avaz avaz şu eski türküyü söylüyorlardı. Asılana bir kangal ip, yakılana bir demet çalı. Daha binlerce küfür, hakaret, yuha, lanet, kahkaha, şuradan buradan da taşlar yağıyordu. Quasimodo sağırdı ama gözü iyi görüyordu. Halkın öfkesi de yüzlerde sözcüklerden çok daha kuvvetle beliriyordu. Zaten atılan taşlar kahkahaları iyice açıklıyordu. Quasimodo önceleri iyi dayandı ama işkencecinin kamçısı altında sarsılmayan bu sabır, bu böcek sokmaları karşısında yavaş yavaş gevşedi, geriledi. Boğa güreşçisinin saldırılarıyla pek heyecanlanmayan Asturya boğası köpeklere ve kurdeleli kargılara öfkelenir. Önce tehdit dolu bakışlarını halkın üzerinde dolaştırdı. Ne var ki bu sımsıkı bağlı durumda bakışları yarasını ısıran şu sinekleri kovma gücünden yoksun kaldı. O zaman kayışların, zincirlerin içinde şiddetle kıpırdadı ve bu öfkeli, sert sıçramaları direğin köhne tekerleğini, ince padavraları üzerinde inletti. Bütün bunların sonucu olarak da alaylar, yuhalar daha da arttı. İşte bunun üzerine zavallı bahtsız, zincire vurulmuş yırtıcı hayvan tasmasını koparamadığından yeniden yatıştı. Yalnız arada sırada öfkeli, korkunç bir iç çekmesi göğsünün bütün derinliğini şişiriyordu. Yüzünde ne utanma ne de kızarma vardı. Toplumsal durumdan çok uzak, doğal duruma çok yakın olduğundan utanmanın ne demek olduğunu bilmiyordu. Zaten biçimsizliğin, çirkinliğin bu derecesinde onura, öz saygıya sürülen leke pek bir duygu uyandırır mı? Ama öfke, kin, büyük keder, umutsuzluk bu iğrenç yüze yavaş yavaş, daha karanlık, tek gözünde bin bir şimşek çaktıran bir elektrikle gitgide daha yüklü bir bulut indiriyordu. Bununla birlikte bu bulut halkın arasından sırtında bir rahip bulunan bir katır geçerken bir an için aydınlandı. Bu katırla bu rahibi ta uzaktan ayırt eder etmez mahkumun yüzü yumuşadı. Onu büzüştüren öfkenin yerini bir tatlılık, bir erinç, anlatılamaz bir sevgi dolu garip bir gülümseme aldı. Rahip yaklaştıkça bu gülümseme daha belirli ve daha açık, daha neşeli bir hal alıyordu. Felakete uğramış birinin selamladığı kurtarıcının gelişi gibi bir şeydi bu. Yalnız rahip mahkumu tanıyabileceği kadar teşhir direğinin yanına geldiği anda bakışlarını yere indirdi ve birdenbire yolunu değiştirdi. Sanki küçük düşürücü savlardan kurtulmakta ve böyle bir durumda bulunan bir zavallıcık tarafından selamlanıp tanınmak derdinden kaçınmakta acele eder gibi hayvanı mahmuzladı. Bu rahip baş diyakoz Sayın Claude Foloy'du. Bulut daha da karararak Quasimodo'nun yüzüne indi. Ona bir süre daha gülümseme karıştı ama acı, umutsuz, son derece üzgün bir gülümsemeydi bu. Vakit ilerliyordu. en aşağı 1,5 saatten beri yaralanmış, horlanmış, durmadan alay edilmiş, adeta taşa gömülmüş bir halde buradaydı. Birdenbire artan bir üzgünlükle zincirlerinin içinde yeniden sarsıldı. Öyle ki üzerinde bulunduğu bütün tahtaları inletti, titretti. O ana kadar inat ettiği sessizliği bozarak bir insan sesinden çok bir havlamayı andıran, yuhaların gürültüsünü bastıran, boğuk, şiddetli bir sesle bağırdı. Su! Onun bu acı çığlığı acıma duygularını uyandıracak yerde, merdivenin çevresindeki saf Parisli avam tabakasına ayrıca bir eğlence oldu. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğiz, kütle halinde kalabalık olarak ele alınınca bunlar daha önce okuyucuyu götürdüğümüz sadece en aşağı halk katmanı olan şu dilencilerin, serserilerin korkunç kabilesinden hiç de az zalim, daha az hayvanlaşmış değildi. Zavallı hükümlünün çevresinde onun susuzluğuyla alay eden seslerden başka bir tek ses yükselmedi. Hiç kuşku yok ki kızarmış, ter içinde yüzü, şaşkın bakışı, öfkeden ve acıdan köpük köpük olan ağzı, yarı yarıya dışarı sarkan diliyle acınacak durumda olmaktan çok gülünç ve iğrençti. Şunu da söylememiz gerekir ki, bu kalabalık arasında sıkıntı içindeki şu zavallı sefil yaratığa bir bardak su götürmek isteğini duyan iyiliksever, yufka yürekli bir kimse bulunsaydı bile, teşhir direğinin onur kırıcı basamakları çevresinde öyle bir utanç ve rezalet önyargısı hüküm sürüyordu ki, iyi yürekli Samaryalıyı dahi geri çevirmeye yeterdi. Birkaç dakika sonra Quasimodo son derece üzgün bakışlarını halkın üzerinde dolaştırdı. Daha da yürek paralayıcı bir sesle bir daha inledi. Su! Hepsi de kahkahayı bastı. Hoban Puspain, sokaktaki çirkef sularında sürünmüş bir süngeri Quasimodo'nun suratına fırlatarak ''Al şunu iç, al hain sağır, ben sana minnet borçluyum!'' diye bağırdı. Bir kadın da onun kafasına taş fırlattı. ''Al işte, bu sana gece yarısı bizi o şeytan çanlarınla uyandırmanın ne demek olduğunu öğretir.'' Koltuk değnekleriyle ona vurmaya çalışan bir kötürüm ''Hey evlat!'' diye avaz avaz bağırıyordu. ''Biz gene Notre Dame'ın çan kulelerinin tepesinden uğursuzluk yağdıracak mısın bakayım, ha?'' Adamın biri onun göğsüne kırık bir testi atarak ''İşte sana su içmek!'' diyordu. ''Sadece önünden geçmekle karımın iki başlı bir çocuk doğurmasına neden olan sensin, hınzır!'' Yaşlı bir kadın da ''Benim dişi kedimin de altı ayaklı bir yavru doğurmasına sen neden oldun!'' diye bağırarak ona bir kiremit fırlattı. Quasimodo soluk soluğa ''Su! Su!'' diye üçüncü kez inledi. Tam o sırada halkın bir yana çekildiğini gördü. Garip şekilde giyinmiş bir genç kız kalabalığın içinden çıktı. Yanında boynuzları yaldızlı beyaz küçük bir keçi vardı. Elinde de bir tef tutuyordu. Quasimodo'nun gözü parladı. Bu bir gece önce kaçırmaya çalıştığı çingene kızıydı. Şu anda kendisinin cezalandırılmasına yol açtığını belli belirsiz sezinlediği o kapışmayı anımsadı. Oysa aslını ararsanız hiç de öyle değildi. Çünkü sağır olma, üstelik de bir sağır tarafından yargılanma bahtsızlığına uğradığı için cezalandırılıyordu. Genç kızın da öc almak ve ötekiler gibi kendisine vurmak için geldiğinden hiç kuşkusu yoktu. Gerçekten de Quasimodo onun hızla merdiveni çıktığını gördü. Öfkeden ve kızgınlıktan boğulacak gibiydi. İbret sehpasını devirme kudretinde olmayı istedi. Bakışının şimşeği yıldırım yağdırabilseydi, hiç kuşku yok ki çingene kızı daha sahanlığa ulaşamadan toz haline gelmiş olurdu. Genç kız bir tek sözcük söylemeden, kendisinden kurtulmak isteğiyle boş yere kıvranıp duran mahkuma yaklaştı. Kemerindeki matarayı çözerek yavaşçacık, zavallı sefilin kurumuş dudaklarına yaklaştırdı. Bunun üzerine o zamana kadar kupkuru ve alev alev yanan o tek gözün içinde iri bir damla yaş toplandı ve ağır ağır bu biçimsiz, çirkin ve derin bir üzüntüyle uzun zaman kasılmış olan yüzden aşağı kaydı. Bu belki de zavallı bahtsızın hayatında döktüğü ilk gözyaşıydı. Bu arada su içmek aklına bile gelmiyordu. Çingene kızı sabırsızlıkla hafifçe dudağını büzdü ve gülümseyerek mataranın deliğini Quasimodo'nun dişleri sıkılı ağzına dayadı. O da uzun yudumlarla içti. Susuzluğu yakıcı bir hal almıştı. İçmesi bittikten sonra zavallıcık, hiç kuşkusuz, kendisine yardım eden güzel eli öpmek üzere o kapkara dudaklarını uzattı. Ne var ki genç kız, belki de tam güven duymadığı ve geceki şiddetli saldırı denemesini anımsadığı için bir hayvan ısıracak diye korkan bir çocuğun ürkek hareketiyle elini çekti. Bunun üzerine zavallı sağır sitemle, anlatılamaz bir hüzünle dolu bir bakışla gözünü ona dikti. Her nerede olursa olsun, şu körpe, saf, sevimli, aynı zamanda da güçsüz güzel kızın bunca sefaletin, çirkinliğin ve kötülüğün imdadına böyle adeta dindarcasına koşması acıklı bir görünüm olabilirdi. Bir teşhir sehpasındaysa yüce bir görünümdü bu. Bütün şu halk bile onun etkisinde kaldı. Yaşasın, yaşasın diye bağırarak alkışladı. İşte tam o sırada çilekeş kadın deliğinin dar penceresinden teşhir sehpasının üzerindeki çingene kızını gördü. Ona şu uğursuz bedduasını fırlattı. Lanet olsun sana çingene kızı, lanet! Çörek öyküsünün sonu. Esmeralda sarardı. Titreyerek sehpadan aşağı indi. Kadının sesi hala onun peşini kovalıyordu. İn aşağı, in, in hırsız çingene seni. Nasıl olsa oraya gene çıkacaksın. Halk, torbalının gene babaları üstünde diye mırıldandı. Daha fazla bir şey diyen olmadı. Çünkü bu biçim kadınlardan ürkülürdü. Bu da onları kutsallaştırırdı. O çağda gece gündüz dua eden bir kimseye gönül hoşluğuyla saldırmazlardı. Quasimodo'yu geri götürme zamanı gelmişti. Bağlarını çözdüler. Halk da dağıldı. Magiet, iki arkadaşıyla birlikte geri dönerken büyük köprü yakınlarında birdenbire durdu. Sahi, bak şimdi aklıma geldi Östaş. Çöreği ne yaptın? Çocuk, anneciğim, dedi. Demin siz delikteki şu hanımla konuşurken kocaman bir köpek çöreğimi ısırdı. O zaman ben de yedim. Nasıl efendi, dedi annesi. Hepsini yediniz mi? Anneciğim, köpeğin kabahati. Ben ona söyledim, beni dinlemedi. Ne yapayım, ben de ısırdım. Anne hem gülümseyerek hem de azarlayarak, korkunç bir çocuk bu, dedi. Bakın Udadeciğim, Şalejang'daki bahçemizde bütün bir ağacın kirazını daha şimdiden tek başına yiyor. Büyük babası da bu yüzden ileride bunun büyük bir komutan olacağını söylüyor. Hele bir daha böyle bir şey yaptığınızı göreyim Östaş Efendi. Hadi bakalım koca aslan. 7. Bölüm. Gizini bir keçiye emanet etmenin tehlikesi. Aradan haftalar geçmişti. Mart'ın ilk günleriydi. Benzetmenin şu klasik dedesi Dubarta'nın daha mumların şahı adını vermediği güneş yine pek sevinçliydi. Bu yüzden de pırıl pırıl parlıyordu. Bunca tatlılığı, güzelliği bulunduğu için bütün Paris'in alanlara, gezi yerlerine yayılarak oraları pazar günündeki gibi şenlendirdiği o bahar günlerinden biriydi. Bu aydınlık, sıcaklık ve dinginlik günlerinde öyle bir saat vardır ki Notre Dame'ın büyük cümle kapısını mutlaka seyretmek gerekir. Bu, batıya doğru eğilen güneşin katedrale adeta tam cepheden baktığı andır. Gitgide daha yatay bir hale gelen güneş ışınları yavaş yavaş alanın taşlarından çekilir. Kilisenin ön yüzünde tam diklemesine yükselirken, onun binlerce yüksek kabartmasını gölgeleriyle daha da belirli hale getirir. Ön yüzün alınlığındaki gül biçimi pencerede, demirhanenin parıltılarıyla alevlenen tek gözlü canavarın gözü gibi alev saçar. İşte günün bu saatindeydiler. Batan güneşin kızıl renge boyadığı o yüksek katedralin tam karşısında, alanla Pahvi sokağının köşesini oluşturan gotik biçiminde zengin bir evin cümle kapısı üzerindeki taş balkonda güzel birkaç genç kız, her türlü zarafet ve çılgınlıkla gülüşüp konuşuyordu. İncilerle çevrili, sivri tepeli başlıklarının ucundan topuklarına kadar inen peçenin uzunluğundan, o çağın cazip modası uyarınca o güzel bakire göğüslerinin başlangıcını açık bırakarak omuzlarını örten işlemeli bluzların inceliğinden, pelerinlerinden daha değerli iç etekliklerinin görkeminden, bütün bunların kapladığı bürümcükten, ipekten, kadifeden ve özellikle de onların işsiz, avare kimseler olduklarını gösteren ellerinin beyazlığından soylu, zengin ailelerin kızları oldukları kolaylıkla anlaşılıyordu. Bunlar gerçekten de Flodolis Gondologue ile arkadaşları Diana Dökiste, Emily de Montmichel, Colombe de Golofen ve küçük Champchevrier. Hepsi de o sırada dul bayan de Gondologue'nin evinde toplanan iyi aile kızlarıydı. Picardie'ye gidilip de Flamanlardan alınacak veliahtın eşi Prenses Margarite'ye eşlik edecek Nedimeleri seçmek üzere, Nisan'da Paris'e gelecek olan Monseigneur de Beaujeu ve Sayın Eşi Hanımefendi yüzünden burada bir araya gelmişlerdi. 30 fersah çevredeki bütün soylu kişiler kızları için bu onurun peşinde koşuyorlardı. Onların pek çoğu kızlarını daha şimdiden Paris'e ya göndermişler ya da kendileri getirmişlerdi.